Podcast dinle.
Günaydın, iyi sabahlar. Paranın Rotası'yla karşınızdayız. Haftanın son iş gününde piyasalara, ekonomiye dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Gündem yoğun. Erdoğan Turan, günaydın.
Günaydın.
Önce gündemin başlıklarına bir bakalım, neler var. Ertuğrul Gazi FSRU faaliyete başlıyor. Tesis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete başlayacak. Türkiye'nin günlük gaz kapasitesinin %8,2'sini karşılayacak Ertuğrul Gazi. BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak. Ertuğrul Gazi gemisi doğal gaz şebekesine günlük 28 milyon gaz gönderebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan iş dünyasıyla görüşmelerine devam ediyor. Bursa'daydı geçtiğimiz günlerde. Bugün de Gaziantep iş dünyasıyla buluşacak ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Diğer taraftan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin mezuniyet törenine de iştirak edecek. Tataristan'la yeni işbirlikleri imzaları atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'la ortak basın toplantısı düzenledi. Ve Türkiye-Tataristan arasında imza töreninin ardından konuştu Oktay. Dünyanın önünde gelen petrokimya şirketlerinden Tatneft'in Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımla Tataristan'ın yüksek teknoloji kentine Bilişim Vadisi arasında yapılan işbirliğinin imzaları atıldı. Amerika'dan Türkiye'ye, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 3 milyar euro için onay. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var malum. Burada Türkiye yorumu vardı. Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli siyasi diyaloğu başlatma kararı alındı. Merkel, AB Komisyonu'nun göç mutabakatının uzatılmasına ilişkin 3 milyar euro ek fonu içeren raporun kabul edildiğini açıkladı. Diğer taraftan gümrük birliğinin genişlemesine ilişkin görüşmeler de var. Avrupa Birliği'nden sıcak mesajlar geliyor. Ama ne kadar gerçekleşir, zaman gösterecek. Rusya'da yüksek emtia fiyatlarına savaş açtı. Rusya'da çelik, nikel, alüminyum ve bakır ihracatına gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Avrupa Birliği haberleri böyleydi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri altyapı paketinde bir anlaşmaya vardı. Bunun detaylarını da konuşacağız. 8 yıl içinde 1.2 trilyon dolar harcama yapılacak pakete göre. Bunlar gündemin başlıkları. Piyasalar tarafına da bakacağız. Piyasalarda da haftanın son iş gününde nasıl bir tablo var? Haftanın başına biraz daha böyle moralsiz başlamıştık. Sonrasında bir toparlanma söz konusu oldu. Başlayalım gündemi değerlendirmeye. Şimdi önce gazeteden ekonomi sayfaları ve diğer sayfalarına bir bakalım. Ankara ile işbirliğini ilerletmeliyiz. AB liderleri Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Türkiye'ye mülteciler için sağlanacak finansmanın resmi teklifinin hemen sunulmasını istedi. Merkel, Ankara ile diyalog hayata geçirilmeli dedi. Reuters'a göre Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye 3,5 milyar euro fon aktarmayı planladığını yazdı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi önemli, takip ediyoruz. Bir taraftan mültecilerle ilgili sorun, Avrupa Birliği'nin bu konuda sözlerini yerine getirmemesi, diğer taraftan mülteciler konusunda kapılarını kapatması, diğer taraftan gümrük birliğinin de genişletilmesi Türkiye'nin talepleri arasında. Bu iki konu. Ama gelen mesajlar sanki biraz Avrupa Birliği liderleri, özellikle Merkel öncülüğünde, biraz daha sıcak mesajlar geliyor.
Almanya'dan böyle bir şey duyduk. Tabii mülteci konusu çok tartışmalı bir konu. Yaklaşık 4-5 milyon mülteci şu anda Türkiye sınırları içerisinde. Mültecilerin Türkiye sınırından geçip Avrupa'ya girmemelerinden mutlular, minnettarlar. Bunu beyan ediyorlar zaten.
Seçici. Hatta Türkiye bir ara kapıları, hatta tam Covid-19 öncesiydi.
Evet.
Türkiye artık dedi ki ben artık kapıları açıyorum. Önünde bir set olmayacağım dedi. Avrupa Birliği'nin o dönemde yaşadığını gördük. Sonrasında Covid-19 girdi, yoksa araya Avrupa Birliği daha da zor bir döneme girecekti.
Ama işte mültecilerle ilgili veya başka başlıklarla ilgili gündemde tansiyonu yükseltmek yerine uzlaşma mesajları geliyor olması güzel. En azından böyle bir mesajla başlanıyor süreç. Tabii mültecilere kucak açmış Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden beklediği desteği almadığı da bir gerçek.
Sözler veriliyor.
Tutmadılar. Ama Bizim daha uzun vadeli, daha büyük bir konumuz var. Gümrük Birliği konusu. Burada bir revizyona ihtiyaç var. Tam da zamanıdır. Bu revizyonu yapmak lazım. Ona çok sıcak mesajlar duymadık bu konuya dair. Doğal olarak yani karşı taraftan birkaç bir şey kopartılacak, öyle gözüküyor.
Yani ona ilişkin mesajlara baktığımızda AB liderlerinin Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını not ettiği. Yani biraz not daha ettik. top çeviriyorlar açıkçası. Yani evet. niyeti nasıl okursunuz bilemiyorum ama Merkel de diyor ki Türkiye ile Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz. Yani biraz ayak sürüyorlar.
Tabii burada biz nasıl, ne şekilde, ne kadar hızlı bastırırsak sonucunda o kadar hızlı alacağız elbette. Doğal olarak işte neredeyse bir çeyrek asır devam eden bu anlaşmadan tabii bizim de faydamız oldu. O da muhakkak ama karşı tarafında bir faydası var. Oradan da vazgeçmelerini, hevesli bir şekilde vazgeçmelerini de beklemeyeceğiz tabii ki. O pazarlıklar böyle başlayacak. Not ettik, görüşmelere başlayacağız, bakacağız falan.
Ama tabii bu konuda Türkiye'nin talepleri var. En nihayetinde bunların da karşılanması konusunda adım atılması gerekiyor. Peki diğer taraftan bir diğer görüşme, Tataristan Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Ve Tataristan Cumhurbaşkanı bugün petrokimya ve yüksek teknoloji ile ilgili projeler konusunda belgeler imzaladık. Türk ortaklarımızı Tataristan'a bekliyoruz dedi. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı geldi. Baktığımızda açıklamada şöyle, bugün petrokimya ve yüksek teknoloji projeler konusunda imzalar atıldı. Bundan sonra Türkiye ve Rusya'da araba üreticilerimizi ilgilendiren belgeler de imzaladık. Bilişim Vadisi ziyaret edildi. Şöyle bir şey de görüyoruz. Diğer taraftan işbirlikleri önemli. Evet. Bölge ülkeleriyle işbirlikleri önemli. Ve karşılıklı yatırımlar, hani dün de bahsettiğimiz gibi ekonominin geliştirilmesi anlamında sadece kendi bölgenizde kalmamanız çevre ülkelerle yakın olur, uzak olur. Onlarla bir araya gelmeniz de önemli.
Azerbaycan'la ilişkiler, bu son açılan hat, Orta Asya'nın içine kadar ulaşılabilecek bir pazar. Türkiye'nin de bu pazarın farkında olduğunun işareti bu anlaşmalar. Türkiye Cumhuriyetlerle, Tataristan'la, Azerbaycan'la, Ermenistan'la, Gürcistan'la, herkese kapısı açık Türkiye'nin. Yani sadece batıya bakarak, batı ile ilişkilerini güçlendirerek, ticaretini büyüterek değil, tek taraflı değil, doğuda da çok büyük fırsat var. Her anlamda, yatırım olarak da, yatırım çekmek, yatırım yapmak anlamında da bu fırsatı değerlendirmeye çok yakın Türkiye. Çünkü orada da bir değer oluştu artık. Yani bir servet var, bir tüketim iştahı var, yavaş yavaş şekillenmiş. Bu da gözden kaçmıyor elbette. Hindistan'a kadar, yani Türkiye'nin Azerbaycan sınırından Hindistan'a kadar o bölgede daha aktif olmaya başlayacağı bir dönemin eşiğindeyiz aslında. Bütün bu sinyaller bana bunu söyletiyor.
Evet. Hürriyet Gazetesi'nin de haberi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Hisar Cıklıoğlu Rusya ile ticaret hacminin artacağını açıklamış. Asıl hedefimiz Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması. Ticaret, enerji, müteahhitlik, yatırım ve turizm alanındaki işbirliklerimiz hedefe ulaşmamıza yardımcı olacak demiş. Diğer taraftan bunlar gündemin başlıklarıydı. Dün yapılan görüşmeler olsun, toplantılar olsun. Sabah gazetesine bir bakalım. Dün Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kanal İstanbul kapsamında Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün temeli atılacak. Malumunuz yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir törenle atılacak. Biz de özel yayınla oradan gelişmeleri sizlere paylaşacağız. Ulaştırma Bakanı bölgeye gitti, incelemelerde bulundu yarın tören öncesinde. Asrın projesinde ilk temel yarın haberini görüyoruz. Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreni öncesinde hazırlıklar sürüyor. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı tören için daha önce oluşturulan şantiye bölgesinde tören alanı kuruldu. Kanal İstanbul güzergahına yapılacak ilk köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de dahil olmak üzere Kuzey Marmara Otoyolu projesine dahil olacak. Başakşehir, Bahçeşehir, Nakkaş kesim kapsamında Sazlıdere geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü inşa edilecek. 6 köprü inşa edilecek. Bu bölgede Kanal İstanbul projesi kapsamında Diğer taraftan 3 yeni baraj yapılacak. Bu da önemli. Kanal İstanbul güzergahının %78'i mevcutta var olan su yollarından oluşuyor. Küçükçekmece Gölü, Saldızdere Barajı ve ikisi arasındaki su kanalı kuzeye doğru devam eden dere yatakları üzerinde kurgulanacak proje ağırlıklı olarak sulak olan bir güzergahı genişleterek düzenleyecek yeni bir su yolu oluşturacak. Ayrıca Saldızdere Barajı'nın yerine 3 yeni barajın yapılacağı da bildirildi. Yarın Kanal İstanbul'un Kanal İstanbul için ilk kazma vurulacak. Yakından takip ediliyor. Tartışmalar var. Kanal İstanbul konusunda bir kesimin istememesi söz konusu. Bir kesimin Kanal İstanbul konusunda eleştirileri var. Ama diğer taraftan hazırlanan bir chat raporu ve gerekçeler var. Bu gerekçeler içinde şu söyleniyor. İstanbul Boğazı'ndan geçiş sayıları. Şimdi şöyle bir şey var. İstanbul Boğazı'ndan geçiş anlamında gemilerde zaman zaman bir azalma oluyor. Ama değişen bir dünya var. Şöyle gemilerin tonajları artıyor. Gemi sayısı düşüyor ama tonaj artıyor. Ama diğer taraftan totalde de gemi geçişinde de yıllar itibariyle bir artış var. Dediğimiz gibi 1936'da 3000 gemi geçerken Boğaz'dan bugün ortalama 43.000 gemi geçiyor. 2050 yılında 78.000, 2070'te de 86.000 geminin geçmesi bekleniyor buradan. Ve buranın özellikle Ulaştırma Bakanı diyor ki Karadeniz bir ticaret gölüne dönüşecek. Aslında bunların hepsinin altında bir ticaret ve ticaret yollarının oluşturulması yatıyor.
Çin'in de böyle bir yatırımı var ya mesela. Bölgeyi canlandırmak için bir bölgeyi canlandırmak için önce o bölgede bir yatırım yapmanız lazım. Bu yatırımın sonucunda da o bölgenin ekonomik değerini yukarı çekmek gibi bir niyetiniz var. Karayı da, havayı da, denizi de böyle değerlendiriyor bütün dünya. Şimdi o deniz yolu taşımacılığında çok farklı bir yöne doğru değişiyor bu iş. Tonajlar farklılaşıyor. Bir de bunun alternatifi güçleniyor. Dünyanın en büyük alıcısı Çin değil mi bugün? Karayolunu, demir yolunu daha geniş bir noktaya taşıyorlar. Maliyetler, zaman avantajı falan. Yani eğer fırsat varsa bu değerlendiriliyor.
Ama şu anda deniz ulaşımı daha çok kullanılıyor. Ticaret anlamında deniz ulaşımının yeri çok yüksek.
Alternatifini arıyorlar. Mesela Süveyş Kanalı önemli bir kanal ticaretin. Yani işte yayınlarda yaklaşık bir hafta izledik biz. Orada bir şey yaşandığı zaman dünya ticareti allak bullak oluyor. Deniz ticareti olsun tabii ki büyüsün ama bunun alternatifi de olmanız lazım. Alternatifini de beslemeniz lazım. Ne yaparsanız yapın tek taraflı gittiğiniz zaman bir sıkıntı yaşanıyor ve siz allak bullak oluyorsunuz. Bunun olmaması için bütün alternatifleri, karayı, denizi, havayı besleyin, büyütün. Yarın yerinden yayın yapacaksınız konuklarla. Biz de evet. Daha derin bilgi sahibi olacağız.
Şimdi aslında dün de bahsettiğimiz bir konu vardı. Altyapı yatırımlarından bahsediyoruz ve işte Ulaştırma Bakanlığı'nın da mesela sayfasında yer alan dev projeler. Bunlar tek tek baktığınızda mesela Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, yapılan şu anda Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, limanlar, işte Mersin Limanı, Filios Limanı yapılan Kuzey Ege Çandarlı Limanı, Akdeniz Sahil Yolu ve tünelleri. Şimdi bunların hepsini tek tek baktığınızda belki bir anlam ifade etmeyebilir. Diyebilirsiniz ki, bireysel olarak diyebilirsiniz ki ben orayı kullanmıyorum diyebilirsiniz. İşte benim çok fazla işime yaramıyor diyebilirsiniz. Ama genel çerçeveden baktığınızda, genel çerçevede bu projelerin tamamının aslında bir ekonomik kalkınma, ekonomik ilerleme anlamında çok önemli rolü var. Mesela bu harita aslında bütün hepsini gösteriyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Marmara bölgesi için söylediğimizde ve sanayinin ağırlığının Marmara bölgesinde olduğunu biliyoruz. Ağırlıklı olarak Marmara bölgesinde. Bunun içinde ne var? Neden Marmara bölgesinde? Lojistik anlamında bir katkısı var. Diğer taraftan jeopolitik olarak. Bugün bakıyoruz mesela yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Kuzey Marmara Otoyolu'yla birlikte. Bunu düşünmek gerekiyor. Sonra geliyorsunuz Osman Gazi Köprüsü. Oradan başlayan İstanbul-İzmir otoyolu aşağıya doğru inen. Sonrasında buradan geçtikten sonra, yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçtikten sonra İstanbul Havalimanı. Sonrasında geliyorsunuz Çanakkale, Marmara-Çanakkale otoyolu ve Çanakkale Köprüsü. Ve işte Karadeniz'de Filios Limanı, aşağıda da Çandarlı Limanı. Bunların hepsini bir araya geldiğinizde aslında bir ring oluşturuyorsunuz. Yani şöyle düşünün, Asya'dan gelen, yani ekonominin canlı olduğu Asya'dan gelen, Hazar bölgesinden gelen ticaretin devamını sağlayacak. İşte buna şeyi de ekleyin, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu ve Marmaray hattını da ekleyin demir yoluyla birlikte. Doğu ile batı arasında bir köprü vaziyeti görüyorsunuz. Bu köprünün aslında güçlendirilmesi ve bu ulaşım yollarıyla hızlandırılması. Büyük bir aslında bir ticaret ağı kuruyorsunuz, yol ağı kuruyorsunuz. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde.
Bir de bunun yanına lojistik merkezi gibi bir projeyi katarsanız, doğudan batıya mal ticaretinde Türkiye'nin bu lojistik ya da işte coğrafi konumunu ekonomik değere dönüştürmek gibi bir konudan bahsedebilirsiniz. Bugün altyapı yatırımları yapılır, yarın o lojistik merkezler taşınır. Hatta bir haber var, onun küçük mikro bir örneğini göreceğiz birazdan gazete haberlerinde. Şimdi bunların hepsi ileride Türkiye ekonomisinin, bölge ekonomisinin kalkınması için, istihdamın güçlü kalabilmesi için atılan adımlar. Bunun sonuçlarını bugün kullanıcılar sadece fiyatlar cephesinden bakarlar. Haklıdırlar. Yani şu yolu kullanmanın bedeli diye bakarım ben. Hı-hı. Ama bu bakış eksik bakış olur. Bunun Türkiye ekonomisine katkısı nedir? Bunun ticaret üzerindeki etkisi nedir? Neyi ne şekilde değiştiriyor, hızlandırıyor? Bunu pandemi sonrasında göreceğiz. Şimdi Çin'in bu kuşak yol projesi Türkiye'de de çok büyük yatırımları kapsıyor aynı zamanda. O hat Türkiye'den geçiyor kuşak yol projesinde Avrupa'nın içlerine kadar. Bu kara ve karayolu tren yolunu da işin içine katalım. Burada yapılması gereken çok şey var dedirtiyor bize. Biz şu an Marmara bölgesini ve Ege bölgesini konuşuyoruz. Ufak ufak İç Anadolu'yu konuşuyoruz. Ama bunun genele yayılması gerekecek büyük ihtimalle. Burada tabii uzun vadede bu yatırımların üretimde, özür dilerim, nihai noktada o ürünlerin taşınmasının, maliyetlerinin aşağı çekilmesi gibi bir katkısı hissedilmek anlamında beklenebilir. Ama şu var, şimdi bu haritada Marmara ve kısmen Ege bölgesine şu anda sahip oldukları ekonomik değer üzerinden değer katacak yatırımlar olarak okuyoruz, değil mi? Yani buraya yoğunlaşılıyor. Buraya yoğunlaşılmasının bir sebebi var. Yani şu yatırımı İç Anadolu'da yapamazsınız. Yani lokasyon olarak çok mümkün değil. Mümkün değil, çok değil, hiç mümkün değil. Çünkü batıyla lokasyonda, transit geçişte İstanbul'un böyle bir şeyi var. Nasıl diyeyim? Artısı söz konusu. Bu artıyı havaalanı yatırımlarıyla, deniz yolu, karayolu yatırımlarıyla besleyeceksiniz, güçlendireceksiniz elbette. Ama çok, nasıl diyeyim, tartışılan konulardan bir tanesi de şu. Yani bu yatırımların hepsi bu bölgeye yapılıyor. Bu bölgeye yatırım yapıldıkça bölgeye olan ilgi artıyor. İşte göç çekmeye devam ediyor. İşte bu şehirler bunları kaldırmıyor. Tabiatı da bunu kaldırmıyor denir. O da haklıdır. Ama bunu bugün çeşitlendirmenin de yolu yok. Çünkü biz bugün Marmara bölgesinin potansiyelinin sınırında mıyız tam bilmiyoruz. Yani o potansiyelin ne kadarını kullanıyoruz şu ana kadar. Çünkü buradan geçecek pazarın büyüklüğünün potansiyeli de tam olarak netleşmiş değil. Büyük potansiyel var deniyor da, hı-hı, bunu rakamlara döktüğün zaman bu çok net değil. Afaki rakamlardan geçiyor. Şimdi şu var, Avrupa'da ne kadar mal alıcısı var? Salgın var, alıcı biter. Kapılar kapanır, hiçbir şey ifade etmez. Kapılar açılmaya başlanır, muazzam bir coşku beklersiniz, üretiminiz yetişmez. Böyle bir dengesizlik hali. Bunu bu konjonktürde, şu iki yıllık periyottaki yaşananlarla değerlendirmemek lazım. Böyle bir şey yapılıyorsa bu yanlış elbette. Ama burada çok ciddi bir değişim yaşandı. Bu değişimin ekonomik sonuçlarını da bekliyoruz elbette.
Şöyle, aslında bu harita bütün hani büyük tabloyu gösteriyor. ticaret anlamında nasıl bir ağ örüldüğünü ve bunun nasıl katkı sağlayacağını. Belki bugün hani üzerinden geçiş, mesela işte Avrasya Tüneli diyorsunuz, Marmaray diyorsunuz veya işte Kuzey Marmara Otoyolu diyorsunuz veya işte İstanbul-İzmir Otoyolu. Buradaki geçiş sayılarına baktığımızda mesela devletin orada bir şeyi var, taahhütü var yüklenici firmaya. Belki o bazı bölgelerde yakalanmıyor ama bu bugün yarın yakalanmayacak anlamına gelmiyor herhalde, değil mi? Yani çünkü büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz. Gittikçe genişleyen bir ekonomi ve kullanımın da zamanla artacağını göreceğiz. Burada. Bütün bu hatlarda.
Olabilir tabii. O beklentiyle yapılıyor zaten. Yani yollar boş kalınsın diye herhalde bu yatırımlar yapılmıyordur yani.
Yani şöyle düşünürseniz, işte mesela 3. köprüye ne gerek vardı denilebilirdi. Deniliyordu. Ama şimdi görüyoruz ki mesela hala hani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, ama yine de trafik konusunda herhangi bir şey olmuyor. Bir azalma olmuyor. Çünkü bunlar ihtiyaç. Gittikçe büyüyorsunuz. İnsan olarak da büyüyorsunuz.
Ya, büyüme sorgulanıyor tabii. Yani bu şehir bunu kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Hı hı. Bunu nasıl rahatlatabiliriz? Çok da rahatlatamıyoruz. Yani yeni yatırımlar, yeni alternatif yollar, güzel yerler geliştirilmesi gerekiyor. Ve bunun maliyeti var tabii yani. O maliyeti sorgulamak da tabii hakkınızda sorgulanabilir. Yani bu yatırımın nedeni nedir? Bunun karşılığını ne zaman alacağız?
Ama mesela geçen gün Ulaştırma Bakanı da bunu tekrarladı. Kuzey Marmara Otoyolu 8,5 milyar dolar maliyeti, toplam maliyeti. Bir, bunu hazineden kendiniz üstlenip yapabilirsiniz. Ama 8,5 milyar doları tek kalemde hazineden çıkartmanın maliyetiyle, diğer taraftan bunu farklı yüklenicilerle ortak yaparak, yani kamu özel sektör işbirliği ile birlikte yap işlet devret modeli de deniyor. Bu modelle de yürütebilirsiniz. O zaman hazinenizden böyle bir para birden çıkmıyor. Yani bütün hazinenizi kitleyecek belki. Diğer yatırımlarda bir araya getirdiğinizde mesela Avrasya Tüneli 1.2 milyar dolar. Toplam maliyete baktığınızda bunlar gittikçe büyüyor. O yüzden de hani kamu özel sektör işbirlikleriyle yapılıyor. Bu arada mesela hani Karadeniz bölgesi dedik, Kanal İstanbul'la ilgili. Bakıyoruz Bulgaristan, o bölgedeki Karadeniz bölgesinde, Karadeniz'e komşu olan tüm ülkelerde liman yatırımlarının gittikçe arttığını görüyoruz. Yani orada da büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz.
İşte mesela biz üç tarafı suyla çevrili bir ülkeyiz de bu deniz gücünü veya buradaki potansiyeli gerçekten ne kadar kullanabiliyoruz? Galiba en çok geride kaldığımız konu limanlar, liman işletmeciliği. Burada çok zayıfız. O çok net. Birkaç büyük belli başlı liman merkezleri var. Bütün ticaret oralardan dönüyor. Artık bize yetmemesi lazım. Yetiyor diyorsak biz bu potansiyeli tam olarak kullanmıyoruz demektir. Çünkü buradan çok daha az deniz hattına sahip olan ülkelerden geçen transit geçişlerin ekonomik büyüklüğünün farkındayız. Bu kadar büyük bir ülkenin, bu kadar büyük deniz liman imkanına, normalde yatırımlarla kavuşabilecek bir ülkenin bu alanda yapacağı yatırımların da çok hızlı dönüşü olur diye düşünüyorum ben. İki konu var. Bir tanesi tren yolu, ikincisi deniz yolu, liman işletmeciliği. Çok şey yapılabilir burada. Ya mesela sen şehir arası yolu ya da şehir içi trafiği hafifletmek istiyorsan metro yatırımlarını artırman lazım. Taşımacılık maliyetlerini aşağı çekmek istiyorsan işte bu demir ağlarla örmen lazım bu ülkeyi. Çünkü karayolu taşımacılığının maliyetiyle trenle taşımacılığın maliyeti bir değil. Bu anlamda da işte yanılmıyorsam bir ay önce açıklandı. Yeni hatların, tren ray hatlarının büyüklüğü, rakam hatırlamıyorum da. Beni en çok o taraf heyecanlandırıyor doğrusu. Deniz ve karada taşımacılıkta tren yolu yatırımlarının, ray yatırımlarının değeri bana göre katma değeri çok daha yüksek olacak. Borsalar için bir örnek olabilirdi mesela, işte ABD'nin 150-200 yıllık borsa tarihi var. Bir kurumsal yapısı var. O yapıyı örnek olarak alabilirdiniz, aldınız, inşa ettiniz. Ama bu kripto para piyasası çok yeni daha, çok yeni. Yani buraya bir düzenleme getirmiş, bir örnek olmuş bir yapı yok ki Yani bizi o örneğin artısını eksisiyle ilerleyelim diyebilirsiniz. Biraz evet. El yordamıyla gidiliyor.
El yordamı. Dünya kendi şu anda yöntemini bulmaya çalışıyor. Evet. Ülkeler kendi yöntemini bulmaya. Yani bir yerden örnekleyemiyorsun. Yani bir yerden alamıyorsun. Örneklem
ama
olarak.
Ama ciddi çalışma var. Yani bunun da farkındayız.
Gelecek.
Uluslararası SPK'lar Birliği diyeyim. ISCO'nun çalışmaları var, önerileri var. Çok zor değil ya, yapılır. Yeter ki niyetiniz yapmak olsun, düzenlemek olsun.
Peki, teşekkürler.
Rica ederim.
Erdoğan Turan.
Podcast dinle.